Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesme-i sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönlü dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında İnsanı toplumla içinde yaşadığı o sosyal cemaatiyle, grubuyla, dostlarıyla kaynaştıran sosyal yetkinlikleri işliyoruz. Bu yetkinliklerden sosyal farkındalığın inşallah son bölümüyle bugün huzurunuzdayız. Bu bölümü bitirmiş olacağım. Yeni bir yetkinliğe gelecek hafta başlarız inşallah. Kısaca hatırlarsak sosyal farkındalık içinde bulunduğumuz anı, mekanı, zamanı, zemini, durumu, olanları anlama ve olması gereken İyi, doğru, güzel, hayırlı işleri tam da olması gerektiği gibi yapabilme becerisiydi. Yani farkındalık ve gereğini yapabilme. En son geçen hafta size bu 80 yıllık 3 uzun süren bilim deneyinden bir tanesi olan Harvard Üniversitesi'nin araştırmasındaki realiteyi paylaşmıştım. Mutluluk sosyalliğimizde saklıydı, ilişkilerimizde saklıydı. İyi ilişkiler sağlık ve mutluluk kaynağıydı. Yalnızlık sağlığımıza zarar veriyordu. Evlilik ve yakın dostluklar, hele hele derin ilişkiler koruyucu bir kalkan işlevi görüyordu. Orta yaşlarda 40-50 yaşlardaki ilişki iletişim kalitemiz bundan sonraki bütün hayatımızın yaşam sağlığını belirliyordu ve bu iyi ilişkiler, bu sosyal bağlar beynimizi de koruyordu. Aziz dostlarım, bu araştırma aslında mutluluk ve sağlıklı yaşam için ilişkilerimizin kalitesinin en güçlü ilaç olduğunu ortaya koyuyor. Bir başka deyişle hayatta başarı değil, bağlarımız bizi taşıyor. Özellikle sosyal bağlarımız. Yani hayatımızı başarımıza değil kurduğumuz bağlara borçluyuz desek yalan olmaz. Din-i Mübin-i İslam'ın emirlerine baktığımızda Yüce Rabbimizin insanı hep yalnız başınalıktan aile, akraba ve topluma entegre etme emirlerini, vecibelerini görürsünüz. İnsanı zaten sosyal bir varlık olarak yaratan Rabbimiz onun hayatındaki en büyük biyolojik, psikolojik, zihinsel, bilişsel hatta ruhsal destekleri de sosyal ilişkilerin içerisine gizlemiş. Onu oradan alıp çıkartanlara, başarıyla uygulayanlara, sosyalliğin hakkını, bir hakkını verenlere, kişisel, ailevi, sosyal, ulusal, global olarak bunu bu vecibelerine getirebilenlere ne mutlu. Zaten ecdadımız, o güzel insanlar bunun hakkını en iyi şekilde verdikleri için Topkapı Sarayı'nın kapısına ya valiye külli mazlum diye boşuna asmamış. Dünya çapında sosyallik, dünya çapında sosyal farkındalık ve dünya çapında sosyal sorumluluk. Aziz dostlarım, farkında olmak, bak görüyorum işte, seyrediyorum işte, biliyorum işte demek değildir. Farkındalık, fark ettiğimiz şeyle ilgili bir şeyler yapmayı insansak eğer, özellikle de gereğini yapmaklığımızı gerektirir. Kurban döneminde koyunlar, büyükbaş hayvanlar etkilenmesin diye kesimde gözleri bağlanır. Hani psikolojik olarak böyle bir şey yaparız. Ama yanı başında bir büyükbaş kesilirken, bir koyun, bir koç kesilirken öbürleri saldırıp üstümüze çullanmaz. Çünkü onlar hayvandır. İnsan yanı başında din kardeşleri, illa din kardeşi olması gerekmez. Kadınlar, çocuklar, masumlar, yaşlılar, mazlumlar, hangi dinden, ırktan, cinsiyetten olursa olsun boğazlanırken öylesine bir film izliyor gibi bunu izleyemez. Bu da bu çağımızın bizle alakalı, bu izzetsiz çağın en büyük zilleti, en büyük acısı, en büyük yürek acısı olsa gerek. Peki neler yapabiliriz aziz dostlarım? Mesela madem ki hani bu bağları artırmamız gerekiyor, birbirimizin daha fazla farkına vardığımızda belki empati geliştirip vecibeyi üzerimize düşen görevi yapmamız daha kolay olur diye. Mesela ayda en az iki kişiyi ortak ilgi alanları üzerinden ya da değerleri üzerinden tanıştırmak hem sizi bir network orkestratörü yapar, orkestra şefi gibi, hem de toplulukta güven zincirini genişletir. Aziz dostlarım, acizane bu benim alameti farikam diye düşünüyorum. Dostlarımın bana söylediğine göre ben birbirini tanımayan, birbirine uygun, yakın, aynı tandansta diyorlar ya şimdikiler, aynı frekanstaki kişileri birbirine tanıştırmakla tanınırım, bilinirim. Bunu da size öneriyorum. Faydasını çok gördüğüm için, çevremden de bu konuda bana çok sitayişle bahsedildiği için, lütfen sizler de tanıdığınız bir kişiyi tanıştığında ona iyi gelecek başka bir tanıdığınızla bir araya getiriniz. Dost olur olmaz, iş yapar yapmaz o ikinci madde, ama ilk madde tanış olmaları. Artık 8 milyar insan içerisinde böyle bir, nasıl söyleyeyim, farkındalık oluşturmuş olursunuz. Yener Sonuçen ağabeyim bir Japon atasözünü söylemişti bana yıllar evvel. Japonya'da hani o kalabalık şeyini düşün, dünyanın en büyük metropolü Tokyo'da. Hiç diyorlarmış, kimonosunun o Japon geleneksel kıyafeti var ya, kolu birbirine değen insanla değmeyen insan biri olur mu? Yani o kolların birbirine değmesinin, o kumaş parçalarının birbirine sürtünmesinin bile bir hakkı hukuku var. Çok nazik, çok nezaketli, çok ince bir düşünce. İşte bu network orkestra şefliği, buna vesile olmayla ilgili, dostluğu perçinlemeyle ilgili, Nasrettin Hoca'nın tabiriyle göle maya çalmayla ilgili bir şey olsa gerek. Tutar tutmaz, hiç belli olmaz. Tanıştırdığınız kişiler ortak iş yaparlar, sosyal bir araya merhem olurlar. Birlikte bir vakıf, STK faaliyetine girerler. Orası baştan belli olmaz ama siz yeter ki safları sık ve düzgün tutmaya gayret edin ve bununla alakalı üzerine düşen bir vecibeyi yerine getirin aziz dostlarım. Sosyal farkındalığımızı elbette toplum açısından, toplumun kaynaşması açısından, sosyal bir araya merhem olması açısından ele aldım ama Harvard Üniversitesi'nin bu 80 yılı aşan bilimsel çalışması, kurulan yakın ilişkilerin yaşam boyu mutluluk ve sağlık üzerinde belirleyici bir rolü olduğunu da ortaya koyuyor. Yani bu bizim sağlığımız ve yaşam kalitemizle de alakalı. Bir de Allah adili mutlak, hani siz bir şey yaparsanız da Allah onun karşılığını vermez, onun ecrini ödemez olur mu? Siz bir arkadaşı bir arkadaşla tanıştırıp onun işini kolay kıldığınızda Allah sizin işinizi kolay kılmaz olur mu? Bu anlamda DSÖ'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir komisyon raporu var. Sosyal Bağlantı Komisyonu raporu. Yeni tarihli bu yılın içerisinde. Bu rapor dünya genelinde aziz dostlarım her 6 kişiden birinin yalnızlık yaşadığını, bunun sadece psikolojik değil, kardiyovasküler anlamda kalp damar hastalıkları ile alakalı nörolojik metabolik riskleri de ortaya koyduğunu, bunlarla da alakalı olduğunu ifade ediyor. Rapor, sosyal bağlantının bir lüks değil, halk sağlığının temel girdisi olduğunu ve ulusal yerel düzeyde çok sektörlü politikalarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Eğitim, şehircilik, dijital ekosistemler ve iş yerleri için somut öneriler sunuyor. Yani toplum açısından sosyal farkındalığa muhtacız ama bunu en çok kendimiz için muhtacız buna. Devletimiz de buna muhtaç. Eğer daha sağlıklı bir halk istiyorsa, daha sağlıklı bir halk ne demek? Devletin halk sağlığıyla alakalı yaptığı harcamaların düşmesi demek. Halk sağlığını koruyorsa, değil mi? Hastanelere bu kadar yatırıma, bu kadar ilaçlara para harcamaya, teşhis ve tedavi giderlerini bu kadar yükseltmeye gerek yok demek. Yani milli gelirden çok daha fazla bizim insan olarak, halk olarak pay almamız, gayri safi milli hasılada devletin o tasarruf ettiği meblağı başka alanlara, yatırımlara, istihdama aktarması demek. Dolayısıyla bu rapor bunun sadece sosyal bir farkındalıkla alakalı bir şey olmadığını, devletlerin de artık hükümetlerin de bunu fark etmesini ve halkın sağlığını korumak adına bunu yapması gerektiğini önermesi açısından global bir rapor olarak çok önemli. Aziz dostlarım, burada bir parantez açayım. Aile Medeniyetimiz programımızın da yapımcısı olarak, sunucusu olarak bu raporun aileyle ilgili alt başlıklarında evlilik yaşının 30-35'lere çıktığını, dolayısıyla toplumun hızla yalnızlaştığını ve bu şekilde giderse büyük bir çöküşün, kırılmanın ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Ben Türkiye'yi de bundan çok ari görmüyorum, çok bundan gayri görmüyorum. Bizde de kızlarımız, erkeklerimiz, çocuklarımız, işte 20 milyonu aşkın evlilik çağına gelmiş evlenmeyen gencimiz varsa bu ülkenin geleceğiyle alakalı ciddi bir sorun demek. Üstelik evlenenlerin de çok hızlı bir şekilde çocuk yapmadan boşanması, çocuk yapmış olanların da sadece bir çocuğu olması ve bunun anne ya da baba tek ebeveynle büyüyor olması, bu sosyal farkındalık ve ağla ilgili, ilişki kalitesiyle alakalı, derin bağlantıyla alakalı, geniş ailenin vitaminleriyle alakalı bir yoksunluk çektirecek gibi görünüyor. Dede yoksa, amca yoksa, hala yoksa, teyze yoksa, dayı yoksa, kuzen yoksa, o tek çocuklar bir 20 yıl, bir kuşak sonraki hayatlarında dımdızlak kalacak diye Türkçe'de böyle bir tabir vardır. Aynen öyle. Hiçbir ailevi zenginliği olmadan, hani bir Afrika atasözünde söylediği gibi bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir diyor ya. Aile de geleneksel aileler, geniş aileler minik bir köy gibiydi eskiden. Şimdi küçücük Toki kolilerinde, kutularında, küçücük evlerinde anne, baba ve çocuk vardı. Yakında o da sadece bir erkek ya da sadece bir bayan, kendi 1+1'lerinde çocuksuz bir şekilde, hani dünya o yalnızlığa doğru gidiyor. Bunun da farkına varmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, ayrıca 2025 Dünya Mutluluk Raporu'nda yaşam değerlendirmeleri bölümü var. Orada sosyal destek değişkenliğinin kalıcı etkisi ortaya konuyor. Hatta Japonlar bu rapora referans alarak, yarenlik diyoruz ya biz böyle, eski Antep ağzıyla iki hanek böyle laf etmek, eski haneklerden anlatmak. Dolayısıyla bunu sağlamakla alakalı ahiretlik derlerdi eskiler. Bir düşünür müsünüz aziz dostlarım derinliğini? Hani dünyalık falan değil yani. Onunla yaptığınız bütün sohbet, ahbaplık, yani muhabbet üreten o dostluk ahiretliğiniz ile yapılırdı. Ve onu yaptığınız için de o sizin ahiretliğiniz olurdu. Yani ebedi hayat arkadaşı. Bu anlamda tabii ki onlar ebedi hayatı düşünmüyorlar ama dünyevi açıdan o sağlık, mutluluk yerine gelsin diye robotlar yapmışlar. Aynı bizim bu ahiretlik dediğimiz, yaren dediğimiz o iki satır eski haneklerden laflayacak dostlar olsun diye arkadaş robotlar yapmışlar. Bunları kiralayıp yaşlara gönderiyorlar. Anne yok, baba yok, ölmüş gitmiş zaten. Çocuk yok, her tarafa dağılmış ya da yapmamış zaten. Akraba yok. Komşuyla alakalı çat kapı komşu bir tas çorbamı buyur diye öyle bir hatır şınaslık yok. Ne olacak? Tek başınayken robotların eline, robotların insafına kalmış olacağız. Dolayısıyla burada genç yetişkinlerde bu sosyal bağlar ile yaşam doyumu arasında da pozitif bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmış. Onun için çok hızlı bir şekilde ya bunları kapitalist sistemde ölümüne çalıştırmayalım, hele hele fazla mesai yaptırmayalım. 10 yıldan beri falan bunu deneyen ülkeler var. Japonya'da birçok çok uluslu şirketler de bunların başında geliyor. 8 ülkeden bir tanesi. 4 günlük mesai deniyorlar yaklaşık 10 yıldan beri. Şeyler ayrı bir program yaparım nitelikli insan programında. Çok şey, ekonomik veriler, göstergeler çok olumlu. Mesela şöyle söyleyeyim, kazanç daha fazla artmış. Şirketin kazancı da, insanın kazancı da. Yapılması gereken işler çok daha güzel yapılmış. Farkındalık artmış, sosyal bağlar artmış, aile ilişkileri artmış. Kişilerin kendi hobilerine olan ilgileri, kendi fiziksel fitness, aerobik jimnastik dediğimiz bedensel fiziksel özelliklerini geliştirmeyle alakalı vakit ayırdıkları için yaşam kaliteleri de topyekun artmış. Dolayısıyla eldeki veriler bu konuda çok iyi olduğu için şimdi bunu 3 güne indirebilir miyiz ve 6 saatli mesai sınırlandırabilir miyiz diye yeni bir model deniyorlar. Dolayısıyla hani yaşlarla ilgili robotu evde gönderdin, onunla konuşacak falan ama gençlerde ne yapacağız? Dolayısıyla onları da böyle ölümüne hiç kafasını kaldırmadan çalıştırmanın bir insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Bizim Müslüman iş dünyasındaki abilerimiz, büyüklerimiz de buna hemen tav oldular. Ganimeti çoğaltmak adına. Bu da İslami olmadığını kendimce buradan beyan etmiş olayım. Fazla mesainin bir insanlık suçu olduğunu, insanların geleceğinden, amortismanlarından çalmamaları gerektiğini, dolayısıyla hani istihab haddi diyoruz ya, Allah Resulü çok özür diliyorum, develerde, katırlarda bile, binek hayvanlarında bile buna dikkat edilmesiyle alakalı. Osmanlı bir gün yük vuruyor, bir gün dinlendiriyor falan. Hani bu kadim geleneğe baktığımızda şu andaki yaptığımız yüklemelerin gayri İslami olduğunu söyleyebilirim. Evet, dünya düzeni böyle ama Müslümanın dünya düzeni dışında da yeni bir düzen ortaya koyması gerekiyor. Ayrıca bu mutlulukla alakalı caring and sharing dedikleri bakım ve paylaşma başlığı adı altında bir toplulukta diyor iyilik ve kibarlık ne kadar yüksekse mutluluk seviyesi o kadar yüksek. Dolayısıyla öylesine bir git bak bakalım komşu hayatta mı yaşıyor mu? Çok övünürüz böyle, överiz, övünürüz derken İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeleri hani gidip incelediğinizde görüyorsunuz aziz dostlarım, evlerde postacılara görev vermişler. Hani acaba bir ölü yaşlı var mı? Yere gidiyor. Hani 3-4 gün sonra buluyorlar ölmüşse eğer. Hani bu mu? Caring and sharing, bakım ve paylaşma sorumluluğu bu mu yani? Dolayısıyla bu bir toplulukta iyilik ve kibarlık diyor ne kadar yüksekse mutluluk seviyesi o kadar yüksek. İslam'ın gözünü seveyim. Bütün hedefi mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum, mutlu devlet, mutlu çalışan. Yani özet olarak şunu söyleyebilirim aziz dostlarım. Bu kadar anlattım. Belki en fazla bölümü olan konulardan, alt başlıklardan bir tanesi oldu sosyal farkındalık. 12. bölümünü yapıyorum, son bölümünü bugün size. Yani mutluluk sağlayan yegane unsurlardan bir tanesi. Allah da zaten dini ne olarak tanımlarız? Dünyada ve ebedi alemde mutluluğumuzu sağlayacak kurallar ve kaideler silsilesi olarak tanımlarız. Allah da mutlu olmamızı istiyor. Kahır, bela, eziyet çekmemizi istemiyor. İslam'a uyan insanın mutlu olmaması imkansız. Bununla alakalı biraz eski ama 2010 meta analiz raporuna bir baktım. Holt Lunsat ve arkadaşlarının bununla alakalı. Diyor ki hani hayati bir şey var içerisinde, onun için normalde güncel tarihli raporlara bakıyorum, araştırmaları size sunmaya çalışıyorum. Ama çok böyle referans alınan bilim camiasının bir rapor bu. Güçlü sosyal ilişkilerde aziz dostlarım, bu bağları güçlü olan bireylerin hayatta kalma olasılığının ortalama %50 daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Yani biz kendimizi bir yere ait hissediyorsak, bizim ailemizle ilişkimiz güçlüyse, bizi umursayan insanlar varsa, yolumuzu gözleyenler varsa, şirkette, çalıştığımız kurumda, bulunduğumuz şehirde, yaşadığımız ülkede umursanıyorsak, bizim hayata tutunmayla alakalı çabamız, mücadelemiz, kendimize bakımımız da çok yüksek olduğu için hayatta kalma olasılığı %50 daha fazla artıyormuş. İngiltere'de NLP seminerlerinde İtalya'dan gelen bir arkadaşım vardı. İtalya Marco, bu Formula 1 yarışlarındaki Ferrari takımının kilik hocusuydu. Şeyi anlatmıştı, yani takımda evlilerin çok fazla tercih edilmediğini, çünkü 368 tane aziz dostlarım bir takımda uzman varmış. Lastiğiyle ilgili başka biri çalışıyor, motoruyla ilgili başka biri çalışıyor, psikolojisiyle ilgili, sosyolojisiyle ilgili, hava durumuyla ilgili, yer durumuyla ilgili, inanılmaz bir şey bir kişinin. Pilotun, o arabada oturan pilotun başarısı için 365 kişi çalışıyorsa o pilot zaten başarılı oluyor. Marco şeyi anlatmıştı bana. Takımlarda özellikle hani o yıllarda çok büyük dünya çapında, daha sonra Ferrari bir takımından başka şeyler geldi. Ferrari takımından başka birinciler geldi ama o dönemde Schumacher etkisi vardı. Şunu söylemişti. Takım evli olanları tercih etmiyor. Evli olanlarda da çocuklu olanları tercih etmiyor. Bunu kendi aramızda konuşuyoruz demişti. Çünkü bir istatistik var. Her çocuk pistte, her loopta, dönüşte bir saniye düşürüyormuş süreyi. Çünkü tam böyle bir atak yapacak aklına o çocuğu geliyor. Tam bir atak yapacak aklına eşi geliyor. Dolayısıyla hayatta kalma olasılığı nasıl %50 artıyor? Böyle artıyor işte. Eğer yolunuzu gözleyen varsa, sizi seven varsa o riskleri girmiyorsunuz. Zaten intihar dediğimiz şey ne aziz dostlarım? Hiçbir seveni kalmayan, kendi de onları sevmeyen, dünya ile ilgili umudu biten insanların Allah muhafaza dünyadan exit, ayrılış butonuna basmaları. Rabbim inşallah o son karar anında hepsini yeniden hayata dönmeyle alakalı ilham eylesin, kurtuluşlarını nasip eylesin. Çünkü intihar edip de bir şekilde ölmeden kurtulanların söylediği ilk cümle yaşamak çok güzelmiş oluyor. O pişmanlığı da yaşamaya gerek yok. Burada etkinin büyüklüğüne baktığımızda sigara ve obezite gibi yüksek risk gruplarında bile, hani şu aşırı bağımlılık değil mi? Hani yemeyle ilgili kendimden biliyorum, sigarayla ilgili içen çevremdeki insanlardan biliyorum. Bir türlü o zevkten kendimizi mahrum bırakamıyoruz. Çağırıyor, gel gel yapıyor böyle. Her şey yiyesiniz geliyor. O sigarada her an içesiniz geliyor herhalde. İçmedim ama ben içenlerden biliyorum. Onlarda bile eğer sosyal bağlantı yüksekse klinik değerlerde bir korucu faktör olarak bunu şöyle açıklayabilirim mesela. Eğer bir kızınız oldu, büyüdü, 2-3 yaşlarına geldi, ya baba içme diyorsa, ailemde, tanıdıklarımda, çevremde var böyle olan insanlar, o çok sevdiği kızının hatırına, bak eşinin hatırına da geçmiş yani. Onu bile ikna etmiş, bir tanem buna dokunma içeceğim diye. Ama o kız çocuğunun hatırına vazgeçen insanlar tanıyorum. Dolayısıyla güçlü sosyal ilişkiler Allah'ımızın da bizle alakalı istediği, bizim de dünya hayatında yapmamız gereken, ebedi hayatta mutluluk istiyorsak. Aziz dostlarım, sosyal farkındalık bireylerin esenliğinden kurumların performansına, vakıfların, STK'ların kapsayıcılığından toplumsal güvene kadar, hatta ülkelerin milli refahına kadar çarpan etkisi yapan temel bir beceri. Dolayısıyla bunu geliştirmek adına son böyle bölümde bazı genel tavsiyelerle bitirmek istiyorum inşallah. Sosyal farkındalığımızı geliştirmek, aziz dostlarım, kul hakkını korur her şeyden evvel. Adaleti kurumsallaştırır. Hani adalet mülkün temeli, sürekli cuma namazlarında duyduğumuz ayet-i kerime ile alakalı "İnna Allah'a ye'muru bil adli" diye hocamız sürekli bunu okur. Dolayısıyla kul hakkı da amel defterimizdeki Allah'ın dokunmayacağı tek yerdir. Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Dolayısıyla şirk ve kul hakkı dışında bütün günahların affa uğraması mümkünken, Zat-ı Zülcelal, evrenin yaratıcısı, bizim Halikimiz, Rabbimiz, İlahımız, Allah'ımızın dokunmadığı bir hak ne kadar izzetli ve aziz bir hak olduğunu düşünün. İslami ölçüde tabii kul hakkı esas, psikolojide de adalet normu toplumsal uyumu artırıyor. Dolayısıyla burada sosyal farkındalık, fark edilmeyen, hani kibarlık dedik, nezaket dedik ya, empati dedik ya, o mikro adaletsizlikleri görünür kılar. Yaklaştıkça, derin ilişki kurdukça farkına varmış olursunuz. O size görünmeyen kapalı yerler görünür hale gelir. Karar ve dilde adalet standardı yerleşmiş olur. Tabii hep eleştiri anlamına söylemiyorum ama bir akrabamızın, yakınımızın, dostumuzun cenazesine gittiğimizde üzüntüm iki kat artıyor. Bir, bir sevdiğimi kaybetmek. İki, toplumsal yalancılığa bulaşmış olma riski. Hocam ne demek bu? Toplumsal yalancılığa bulaşma riski. Şimdi musallada merhum merhume yatıyor. Soruyorlar, nasıl bilirdiniz? Hepimiz de yüksek sesle bağırıyoruz, iyi bilirdik. Aziz dostlarım, neyini iyi bilirdik yani? Diyelim bu apartmanda bir komşumuz olsun. Elinizi vicdanınıza koyun. Nesini biliyoruz? Acısını biliyor muyuz? Öfkesini biliyor muyuz? Kızgınlığını, kırgınlığını biliyor muyuz? Hastalığını biliyor muyuz? 3 yıldan beri bize hissettirmeden, çaktırmadan kanserle mücadele ettiğini biliyor muyuz? Acısını içine gömüp o yokluğun içerisinde evinde hiç yiyecek bir şey olmadan günlerce beklediğini biliyor muyuz? Kredi kartı borcunu biliyor muyuz? Kirasını ödemediğini biliyor muyuz? Çocuğunun okul taksini ödemediğini biliyor muyuz? Yani neyini biliyoruz? Onun için sosyal farkındalık. Öyle bir dini mübini İslam ki, öyle bir mükemmel, Allah'ın razı olduğu, tamamladığı, mükemmel hale getirdiği bir din ki, kurban olayım, komşusu açken tok yatan bizden değildir'e kadar getirmiş olayı. Bu kadar fark etmek zorundasın. Kimin neyi yiyip kimin ne yemediğini nereden biliyoruz yani? O anlamda acım iki katına artıyor. Allah rızası için musallada tabut peşe gelmeden oradaki son hüsnü şehadetinizin gerçek bir adil şehadet olması adına, hakkı tespit etmiş olması adına biraz farkına varın. Biraz arayın, biraz sorun, biraz yakınlaşın. Zaten sosyal farkındalık o. Ne demiştik? Fark etmek değil. Ya benim bir akrabam var, çok yoksun. Ben de arada arıyorum, soruyorum, ya paranız var mı diyorum, onlar da yok diyor, telefonu kapatıyorum. Ne kadar komik bir şey değil mi? Ne kadar acı bir şey değil mi? Gereğini yerine getirmekle alakalı sosyal farkındalığı anlatıyorum size 12 haftadan beri. Aziz dostlarım, kısa bir ara vereceğim. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programına sosyal farkındalığı anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Lütfen bizden ayrılmayın, bu son bölüm. Toparlamış oluyoruz 12 haftanın sonu. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Münir Arıkan'la beraberliğiniz devam ediyor. Sosyal farkındalığı anlatıyordum sizlere. Bu farkındalık kul hakkını korur, adaleti kurumsallaştırır demiştim. Lütfen gereğini yapın demiştim. Bir başka özelliği empatiyi rahmete dönüştürmesi. Yani merhametin davranışa dönüşmesi başkasının duygu niyetini doğru okumayı gerektirir. Uzaktan da bu okunmayacağına göre empati, hani kıyas-ı nefis demiş Osmanlı, kurban olayım, kendi nefsinle kıyaslama. Hani birinci bölümünde, programın son bölümünde ne demiştim? Musallada nasıl bilirdiniz deyince, yalan söylemeyelim yani. Bilmediğimiz insanları iyi bilirdik demeyelim. Bilmekle alakalı yakınlaşalım. Dolayısıyla burada kıyas-ı nefis yaptığımızda halden anlamakla alakalı o yardımseverliğimiz yakınlaştığımız ölçüde olur. Hani orada bir köy var, uzakta, gitmesek de gelmesek de o köy bizim köy. Yok öyle bir şey. O sadece şarkılarda, şiirlerde olur öyle. Uzaktan canın olayım, kuzun olayım. Dolayısıyla bizim bu sosyal eylemlerimizin artması yakın ilişkilerle empatiyi rahmete dönüştürür. Onun için dinimiz sıla-i rahimi, akraba ziyaretini, komşu ziyaretini, arkadaş ziyaretini, hiçbir menfaati olmadan sırf Allah'ın rızası için yapılan ziyaretlerin çok yüksek katsayılarla sevaba dönmesini bunun için bize anlatır. Nefis muhasebesi burada çok önemli bir unsur. Hani sufilerin bu tezkiye geleneği vardır. Bu içe bakış, gece yatmadan evvel bugün Allah için ne yaptım? Allah'ım bugün seni razı edecek bir şey yaptım mı? Aslında beş vakit namazın özü de budur yani. Sabah kalktık, sabah namazında Allah'ım gecem inşallah senin için razı olduğun şekilde geçmiştir. Rabbim öğlenliğin durduğumuzda öğleye kadarki hayatım inşallah razı olduğun bir hayat olmuştur. Aa hatırladım Allah'ım şunları şunları yapmıştım, ne olur özür diliyorum, affet beni. İkindinde yine durduğumuzda Allah'ım bak iki vakit geçti ben hala isyandayım, ne olursun beni düzelt. İhtina sıratal müstakim. Niye bunu sürekli 40-50 defa tekrar ediyoruz gün boyu? Sırat-ı müstakimde olmakla alakalı, zaten namaz bir dua olduğuna göre Allah'a iltica edip hem özür diliyoruz, hem bir nefis muhasebesi yapıyoruz, hem de bir sonraki vakitle alakalı sanki kredi alıyoruz Rabbimizden, bir güç alıyoruz, kuvvet alıyoruz. O bağışlanmış olmanın ümidiyle, ümit var olarak daha güçlü psikolojiyle başlıyoruz. Dolayısıyla burada nefis muhasebesini yaptığımızda, sosyal farkındalığımız yüksekse, kendi hatamızı, ön yargımızı fark ederek başkasını daha adaletli bir şekilde değerlendirmek, başkasına daha adaletli bir şekilde davranmak mümkün olabiliyor. Aziz dostlarım, sosyal farkındalık dil terbiyesi ve iletişimi de iyileştirir. İletişimle alakalı size çok anlattım ama gıybet ve tecessüsün bu kadar yaygın olduğu bir İslam aleminde, aile hayatında, yani şirketlerde ben gittiğim zaman elhamdülillah onlar çok mutlu oluyorlar. Verdiğim eğitimlerde onların yalancısıyım tabiri caizse, onlar da yalan söylemeyeceğine göre çok işe yaradığını, faydalı olduğunu, etkili seminerler olduğunu söylüyorlar. Ama diyorum ki bakın seminerin sonunda 2-3 saat konuşuyorum. Dostlarım diyorum, anlattığım her şeyi unutun, size bir sır vereceğim, onu yapın, bundan sonra çok daha farklı bir şirket olursunuz. Aile seminerlerinde dostlarım diyorum, yani evet bir sürü İslami anlamda, Kur'ani anlamda, Üsve-i Hasene, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından güzel örneklerle, psikolojik olarak, bilimsel olarak size bir sürü şeyler salık verdim, önerdim ama bir tane bir şey söyleyeyim diyorum. Bunu yapın, aileniz çok daha muhteşem bir aile olur. Merakla böyle bakıyorlar. Gıybet yapmayın diyorum. Böyle bir omuzları düşüyor. Hocam bu muydu der gibi. Sonra bir anlatıyorum gıybetin ne olduğunu. Aziz dostlarım, yıllar evvel biliyorsunuz İngiltere'de İngilizler otobur olan ineklere tavukların artıklarını, sakatatlarını yedirmeye başladılar. Bunu yeme karıştırdılar, özel bir yem yaptılar ve tavuklardaki bir virüs ona bulaşarak otobur hayvanları etobur hale getirdikleri için danaların, büyükbaşların vücutlarına geldi. Deri dana hastalığı onların beyinlerinden insana geçen bir hastalık oldu. Yıllarca mücadele ettiler yani. Bakın, otobur bir varlığı etobur yaptığınızda, hani bir varlık ot da yer, et de yer diye düşünebilirsiniz. Bazı hayvanlar öyle çift yiyebiliyor. İnsan da zaten değil mi? Et de yer, ot da yer. Ama bakın, yani otobur yaratılan bir şeyi etobura dönüştürdüğünüzde ölümcül bir şey ortaya çıkıyor. Peki, helalinden, helalan tayyibe diye Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu şekliyle en temizinden yemesi emrolunmuş Müslüman, bırakın etobur, otoburu, bırakın leş yemeyi, ölü kardeşinin etini yediğinde, hani bir ölmüş hayvanı yemek bile, bize helal olan hayvan ölmüş, Allah adına kesmediysek, kanını akıtmadıysak, kıbleye doğru çevirmediysek, Bismillah Allahu Ekber demediysek olmuyor değil mi? Haram oluyor bizim için. Bu bile haramken biz bir de ölü kardeşimizin etini yiyorsak, Allah herhalde Kur'an-ı Azimüşşan'ı da yanlış anlatmaz haşa. Allah böyle anlatıyor. Sonra diyor bak iğrendiniz değil mi? Hani bu o kadar önemli bir şey ki bu sosyal farkındalığımızla alakalı. Bağlarımızı yok eden virüs bence bu. Bizim de deli dana hastalığımız bu yani. Onun için bir dil terbiyesi gerekiyor. Gıybetsiz hava sahası diyorum ben şirketlerde, ailelerde. Bir de bu tecessüs, merak yani şirketlerde biliyor musunuz ne kadar acı? Türkiye'de bir numaralı işten ayrılma sebebi arkadaşının ne kadar aldığını öğrenmesiymiş yani. Bunun için birçok şirket bunu kurumsal kayda haline getirmiş. Eğer maaşınızı öğrenirse bir başka arkadaşınız sizin de işten atılmanız, iş akdinizin tazminatsız feshi. Yani ne kadar tuhaf bir döneme denk geldik aziz dostlarım ya. Bunun için hani aile koçluğu yaptığım, tanıdığım dostlarımda, çevremde eşine bile bu açıdan söylemeyen maaşını insanlar tanıyorum. Ola ki hanımlar bir araya geldiğinde ağzından kaçırır da ben şirketten atılırım diye. Burada ne var? Gizli bir hastalık daha var. İlk kan dökülmesinin sebebi. Haset de var burada gıybetin yanında. Yani gıybet var, tecessüs var, bir de haset var, kıskançlık var. Kabil de Habil Aleyhisselam'ı kıskandığı için onu öldürmüştü yani. Onun için dilimizi daha terbiyeli bir hale getirerek ya bu dil gıybet yapmayacak diye bir karar verdiğinizde çevremde bilirler beni. Biraz deliyimdir. Açarım yani telefon. Benim yanımda gıybet yapılmaz aziz dostlarım. O gıybet yapılan ortamda telefonu açarım. Efendim derim şu anda şu şöyle şöyle bir ortamdayız. Çok sevdiğiniz iki arkadaşınız sizle alakalı böyle bir şey dedi. Bu deliliğimi bildiği için ailemde de şirketlerde de kurumlarda da bazen böyle buna yeltenen dostlarım oluyor. Hemen diyorlar ya Münir abi üzdük galiba falan diye. Hemen bir kendilerine geliyorlar. Böyle bir ortam bir kaykılıyor yani. Gıybeti, tecessüsü ve kıskançlığı inşallah bırakalım. Zaten bu farkındalık hani dinlemeyle alakalı kitabım da çıktı. Dinleme sanatı yeni bir program yapacağım. Herhalde 2026'da ona biraz ağırlık veririz. Hem aktif dinlemeyi, kesintisiz dinlemeyi, bölmeden dinlemeyi, empatiyle dinlemeyi gerektiriyor. Hem de böyle güzel empatik sorularla yansıtma becerimizi de güçlendirerek ilişkilerde bağı artırıyor karşılıklı olarak. Yani konuştuğunuz hakikaten bir araya merhem oluyor. İnşallah daha kibar, daha nazik, daha hassas, daha İslami bir dil ve daha kaliteli bir iletişim buradaki farkındalığımızın ballı lokma tatlısı olur, ekmek kadayıfındaki kaymağı olur diyelim. Aziz dostlarım, infakın isabeti ve sosyal sermaye de bu sosyal farkındalıkla artar. Nedir infakın isabeti? Çocukluğumda ben cuma günleri böyle bir sergi yapıldığında savan dediğimiz o halı kadar büyük bir şeyin serilip silme lebalep onun dolduğuna şahidim. Şu anda bakıyoruz küçük bir kutu koyuyor İmam Efendi. O da 3-5 tane atılıyor ya da atılmıyor. Yani infakla alakalı duyargaçlarımızı, sinir uçlarımızı kaybettik gibi. Neden? Doğru yere kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye güvenle ilgili bir sorunumuz var. Bir de içimizdeki o herhalde hisler de biraz kayboldu. Onun için bu sosyal farkındalık eğer biz veriyorsak, böyle bir büyüğümüze bir proje götürmüştüm. Yapay zeka kullanarak, günlük olarak yapmanız gereken iyilikleri otomatik olarak gitmesi gereken hesaplara gönderen, minik minik de olsa her gün bir miktar gönderen, Münir'cim dedi çok güzel ama bunu bil fiil yapmanın hazzını yok ediyor. Dedim abi haklısınız, ilk defa bir projemi gönüllü olarak geri çekiyorum. Orada sizin bizzat giderek, yüz yüze gelerek, göz göze gelerek, halden anlayarak, gerçekten ateşin tadını yanarak öğrenerek bunu yapmanız sosyal sermayenizi de artırır. İnfakınızı da çok isabetli hale getirir. Bir de hani para mülk Allah'ın yani emaneti layıkıyla adalet demiştim ya az evvel kullanmanızla alakalı görürsünüz. Evet ben bu verdiğim tam layık olan yere verdim. Allah'ım araştırarak verdim. Emanetini yanlış yerde kullanmadım diye bir gönül huzuru da olur. Bütün o infakta, zekatta ve gönüllü desteklerde infakın isabeti de bu sosyal farkındalıkla artar. Hiç ummadığımız bir yerde de sosyal farkındalığın desteği geldi. Mizanı hani denge esastır ya İslam'da ve öz düzenlemeyi tesis eder. Allah'ın istediği şey aziz dostlarım kainatta dengedir. Her şey dengede yaratılmış. Yaratılırken dengeyi bozan biziz. Allah bize nasıl bir dünya verdi düşünün. Adem babamıza, Havva validemize. Onun evlatları insanoğlu dünyayı nereye getirdi? Okyanusları nereye, ormanları nereye, çevreyi hangi hale getirdi? Atmosferi ne hale getirdi? İnsanlığı ne hale getirdi? Gıdaları ne hale getirdi? Dolayısıyla hani burada sosyal farkındalık arttıkça bu denge gittikçe, geldikçe, gördükçe hem o dürtüsel dediğimiz ani öfke patlamaları azalır, hem farkına vardıkça onunla ilgili tedavi bir alışkanlık haline gelir. Biz de bir şeye, bir yere merhem oluruz. Sadre şifa olan bir söz söyleriz. O projenin içerisinde oluruz. Bu anlamda STK faaliyetlerine vakıf, medeniyet olan İslam'a da bir desteği, İslami harekete de bir desteği oluyor desek yalan olmaz. Tabii sosyal farkındalık ön yargıyı da, fitneyi de azaltır aziz dostlarım. Hani وَلَا تَجَسَّسُوا buyuruyor, gıybet etmeyin buyuruyor az evvel söylediğim gibi. Bunlar olduğunda fitne ortaya çıkıyor ama İslam'da fitneden sakınmak esas. Dolayısıyla farkında olduğunuzda hani sosyal medyada bir şey çıkıyor, yapmadık şey kalmıyor, arkasından söylenmedik laf kalmıyor. Bir de bakıyoruz ki o yanlışmış, kurguymuş. Dolayısıyla fark ettiğinizde, yakınlaştığınızda sizi o fitneden de, ön yargıdan da, günahtan da uzaklaştırmış olacak. Bir de bu çevre ve kamu emanetine sahip çıkmakla alakalı. Hani Allah bu dünyayı bize emanet etmiş, yeryüzünde onun halifesiyiz. Bu yeryüzü halifeliği bilinciyle israfı ve hoyrat tüketimi sınırlar. Farkındalık o sürdürülebilir davranışları, mesela israfı azaltmakla alakalı, atıkların doğru kullanımıyla ya da azaltılmasıyla alakalı, kamusal alanlara devlet malıdır özeniyle bakmamızı, gelecek nesillerin Kızılderili atasözüne söylendiği gibi dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu gelecek kuşaktaki çocuklarımızdan ödünç aldık bakış açısını ortaya koyarak gelecek neslin hakkını da, bir hakkın vermemizi sağlar. Ayrıca sosyal farkındalık kriz anlarında, dünya felakete doğru gidiyor aziz dostlarım, kaçınılmaz son, ahir zamandayız, son vakitlerdeyiz. Dolayısıyla o kriz anında dayanışmayla alakalı, koordinasyonla alakalı bunu yapan büyüklerim var. Allah razı olsun. Böyle sosyal gruplar kuruyorlar. Sosyal medyada bununla alakalı bilinçleniyorlar. Böyle bir afet durumunda bir komşuluk, bir ümmet bilinci, bir vatandaşlık bilinci, bir kolektif eylemi nasıl yapabiliriz diye bir farkındalığı artırıcı. Hani ne yapılır böyle bir depremden evvel, hadi bir çocukları alalım sınıflarda, bir deprem simülasyonu yapalım diye. Henüz daha olmamışken olursa ne yapılacağımızı öğrettikleri bir eğitim olur ya, aynen öyle. Bu farkındalık bizim doğru bilgiye yönelmemizi, kendilerimizde henüz daha başımıza gelmeden iş bölümü yapmamızı ve panik davranışlar da o acele çok daha farklı kötü şeylerle sonuçlanacağı için bizi o tarz hareketlerden de korumuş olur. Ve son olarak ahlaki anlamda, İslami anlamda etik karar vermeyi olgunlaştırır. İslam ahlakında niyet çok önemlidir aziz dostlarım. İnnemel amale bin niyet. Bütün ameller niyetlere göredir. Ama sonuç bilinci de vardır. Hadis-i Şerif'in bir şeyi de öyledir bir tanesi. Amelinin değeri sonuçlarına göredir. Eli boş aşıklara, mahbuplara el vermezler demiş ya şair, aynen öyle. Bir sonuç da olacak. Dolayısıyla benim size 12 haftadan beri anlattığım sosyal farkındalık alakalı şey, gözlüklerinizi parlatmak, teleskopları böyle uzatmak, periskopu çıkartıp bakmak, mikroskobu en ince detayını görecek şekilde de atom mikroskobuyla bakmak, elektron mikroskobunu açmak falan değil. Görmek bir numarası ama gereğini yapmadıktan sonra o gözün adaletli kullanımı olmuyor. Görmenin hakkı verilmiş olmuyor. Böyle yaptığımızda da bu ahlaki karar vermeyle ilgili sosyal farkındalık arttığında böyle daha iyi kararlar ortaya çıkmış oluyor. Kısa vadeli çıkarcılık yerine, kör itaat yerine hikmetli seçimler artmış oluyor. Allah da hikmeti zaten kitabında çok övmüş. İnşallah daha böyle empatik davrandığımız, kendilerimizdeki gıybeti, tecessüsü, ön yargıları, böyle çarpıtmaları, yamutmaları azalttığımız, duygusal kalitemizi, duygu durumumuzu daha fazla düzelttiğimiz, iletişim kalitemizi çok daha yükselttiğimiz, birbirimize olan davranışlarımızı daha kibar, daha nazik ve daha böyle asil yaptığımız, sosyal sermayemizi, bu bağlarımızı güçlendirerek hem sıla-i rahimde, hem arkadaşlığımızda, hem de kendi aramızda çok daha kuvvetlendirdiğimiz, çatışmaları savaşla değil, müzakereyle, iyileştirerek, uzlaşıyla çözdüğümüz, akıl ve ruh sağlığını ve bedensel sağlığı koruduğumuz, firaset ve basiretle düşünerek etkili kararlar verdiğimiz, kriz ve afetlerde bilinçli ve şuurlu yapılması gereken şeyleri yaptığımız bir gelecek diliyorum hepinize. Gelecek hafta bir başka konuda görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.